Ayrım 14.
Sivas Kongresi'nden 18 gün sonra Balıkesir'de başka bir kongrenin toplanması iki bakımdan dikkate değer. Birincisi Sivas Kongresi'nin istenilen genelliği sağlayıp bütün milli teşekkülleri birleştirememiş olmasıdır. İkincisi Balıkesir bölgesinin bağımsız bir tutumda kalması ve bu tutumunu uzun süre devam ettirmesidir. Bu bölgenin askeri şefi olan Kazım Özalp Paşa'dan Balıkesir Müdafaa Hukuk Teşkilatı'nın Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne neden katılmadığını sorduk. Şu cevabı verdi. Bu hususu aramızda bir hayli konuştuk ve şu karara vardık ki biz halka Yunanlıları gösterip bir teşkilat kurduk, yürütüyoruz. Şimdi umumi teşkilata katılırsak siyasete karışmış olacağız. Onun için uzak duralım dedik. Bize İstanbul'dan şöyle teklifler geliyordu. Heyete temsili ile bir ilişiğiniz olmadığını ilan eder, bağımsız olduğunuzu söylerseniz İstanbul'dan mücadelenize yardım eder, silah, cephane, malzeme veririz. Cevap olarak onlarla beraber değiliz fakat bunu da ilan etmeyiz dedik. Vaziyetin iyice aydınlanmasını bekledik ve nihayet bir kongre toplayarak iltihak kararı verdik. Kazım Paşa'nın bahsettiği kongre İzmir Şimal Mıntıkası Kuvayi Milliye Heyeti Umumiyesi adıyla ve 58 kişinin katılmasıyla 22 Mart 1920 tarihinde Balıkesir'de toplandı. Toplantıda şöyle bir karar alındı. Heyet Umumiye 4 Eylül 1919 tarihinde toplanan Sivas Kongresi'nin milli birliğimizin ve istiklalimizin muhafazası uğrunda kabul ettiği maksatlara ve siyasi emellere tamamen iştirak eder. Fakat bu yine de bir katılma kararı değildir. Heyet Umumiye bağımsız çalışmak eğiliminde olduğu için çok ince ayrıntılara da inerek adeta bir devlet kurar gibi idari, askeri ve mali teşkilat kararları almıştır. Sivas Kongresi'nin amaç güttüğü birlik ancak Büyük Millet Meclisi'nin açılıp kendisini kabul ettirmesinden sonra kurulabilmiştir. F. Ordu. Osmanlı İmparatorluğu can çekişirken Türk ordusu isteyerek ve bilerek büyük sorumluluklar yüklenmiştir. Onun içindir ki orduyu 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında bazen çete veya komiteci, bazen ihtilacı ve politikacı ve tabii olarak da çok defa nizam ordusu halinde görürüz. Bu dönem içinde Türk ordusu bütün tarih boyunca uğradığı kayıpların en büyüğüne, sorumlulukların en ağırına, tenkitlerin en acısına maruz kalmıştır. Makedonya'nın, Hicaz ve Yemen'in, Trablusgarp'ın ve İstanbul kapılarına varıncaya kadar Trakya'nın müdafası, muhafazası, isyanlar ve ihtilallerin bastırılması hep onun cılız omuzlarına yüklenmişti. Bütün bunlardan başka Türk ordusu, istibdadı yıkıp meşrutiyeti getirmek, devleti ayakta tutacak inkılap ihtilali başarmak gibi politik vazifeleri de üzerine aldı. Ard arda çeşitli ülkelerde, çeşitli iklimlerde dövüşmenin yorgunluğuna rağmen 1919'da esas olanı kurtarmak için yeniden hizmete girdi. Halbuki bu çetin dönemde Türk ordusu kendisinden bir şey beklenemeyecek derecede bakımsız ve zayıf bulunuyordu. Türk devrim tarihini iyi incelemiş bir yabancı yazar Norbert von Biskorf, Burhan Belge'nin çevirdiği Ankara adlı kitabında diyor ki, böyle bir orduda bütün dünyanın takdirini kazanan zaferleri yapacak komandanların ve kıtaların çıkması ancak Türk milletinin yüksek cengaverlik vasıflarıyla açıklanabilir. Nitekim Türk ordusu binbir dış zorluklar ile dolu kısa bir devrenin içinde genç Türkler tarafından biraz ıslah edilir edilmez stratejik durumun kötülüğüne rağmen Balkan Harbi'nde şerefiyle çarpışmış ve az sonra büyük savaşta Osmanlı ordusunun çoktan unutulmuş olan eski şanlılığını imparatorluğun dağılmasından az evvel tekrar ortaya koyan bir kahramanlık sahnesiyle Gelibolu zaferini kazanmıştır. Balkan Harbi öncesinde ordunun ıslahı için biraz emek sarf edilmişti. Daha önceleri de bu maksatla Almanya'dan generaller Kampöfner ve Goltz getirilmişti. Özellikle Goltz Paşa diye tanınan Alman generali Türkiye'de uzun zaman hizmet etmiştir. Fakat bu çabalar Türk ordusunun harp gücünü artıracak bir sonuç sağlamamıştı. Balkan Harbi bozgunu bu gerçeği bütün acılığıyla hissettirecek yeter bir ders oldu. İhmal edilen ordunun ilkel durumuna karşılık harpler ve isyanlarla yüklü olan bu dönemde tek mutlu sonuç seçkin bir subay kadrosunun yetişmiş olmasıdır. Balkan Harbi ile Birinci Dünya Harbi arasındaki kısa süre içinde Türk ordusunun az çok düzene sokulabilmesi başta Enver Paşa olmak üzere bu seçkin subay kadrosunun çabalarıyla başarılmıştır. Gerek ordunun ıslahında gerekse bu ıslahın öncüleri sayılan subay ve kumandanların yetişmesinde Alman ordusundan önemli ölçüde faydalanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun en buhranlı zamanında sadrazamlığa kadar yükselmiş olan Mahmut Şevket, Ahmet İzzet, Ali Rıza ve Salih Paşalar birer genç subayken Alman ordusunda tahsil ve staj yapmışlardı. Bunlardan sonra Enver ve Mustafa Kemal Paşaların neslinden de birçokları aynı şekilde yetişmişlerdir. Balkan Harbi'nden hemen sonra Alman Generali Liman von Sanders başkanlığında kalabalık bir askeri kurul Türk ordusunu ıslah etmek üzere Türkiye'ye gelmiştir. Bir taraftan bu suretle çalışırken diğer taraftan da Türk ordusu kumanda kurulunun gençleştirilmesine uğraşılıyordu. Fakat eski paşalar bu harekete direnme gösteriyorlardı. Nihayet Enver Paşa Harbiye Nazırı oldu ve yüksek rütbeli subay ve kumandanlar arasından büyük bir tasfiye yapıldı. Binden fazla yaşlı, liyakatsız sayılan subay ve kumandan emekliye ayrıldı. Yerlerine genç subaylar getirildi. Kurunun yanında yaş da yanmıştır. Elbette yeniler hakkında söylenecek şeyler bulunabilir. Fakat ne olursa olsun ordunun gençleştirilmesi, Birinci Dünya Harbi'nin çetin imtihanlarından geçerek milli mücadeleyi yapan genç kumandanlara imkan hazırlamıştır. Birinci Dünya Harbi başında binbaşı veya yarbay rütbesindeki birçok genç subay, ez cümle Mustafa Kemal, İsmet, Kazım Karabekir, Ali İhsan, Yakup Şevki, Ali Fuat Beyler, harpte kol ordu ve ordu kumandanlıklarına kadar yükselmişler ve sonra İstiklal Harbi'nin yüksek kumanda kadrosunu teşkil eylemişlerdir. Osmanlı ordusunda çalışan Alman kumandanlardan von Kress'in Türk subay ve kumandanları hakkında yazdıkları eksiği ve fazlayı göstermektedir. 1914 senesinde Türk ordusunun en büyük noksanı ihtilalin ve kaybedilmiş iç harbin sarsıntılarından sonra kıtaları harbe hazırlamak için yapılacak muharebe talimlerini öğretecek öğretmenlerin celbine vakit bulamamış olmasından vukua gelmiştir. Ne büyük birlik kumandanları, ne yüzbaşılar, ne de teğmenler kıtalarını muharebe için talim ve terbiye etmeyi ve bunlara seferi vazifeler, harbe uygun talimler, tertip ve talimler idare ederek fayda verecek şekilde tenkit etmesini öğrenmemişlerdir. Yaşları henüz 30'a basmış ve harp akademisinden yetişmiş ve tümen ve alay kumandanlar olan genç Türk subaylarının ekserisi zeki, enerjik ve çalışkan kimselerdi. Bunların harp akademisinde Alman öğretmenlerinden aldıkları nazari bilgi bilhassa harp tarihi sahasında biz Almanları ekseriye hayrete düşürecek derecede mükemmeldi. Bu subaylar operatif meselelerle ekseriyetle büyük bir bilgi ve mükemmel bir yetenek sahibi olduklarını gösteriyorlardı. Onlarda teşkilatçılık yeteneği de vardı. Böylece bunların ekserisi iyi terbiyeciydiler. Fakat kıtada hiç hizmet etmediklerinden, harp akademisinden doğrudan doğruya genel kurmaya yahut harbiye nezaretine tayin edilerek orada kendilerine bir alay veya fırka kumandanlığı verilinceye kadar kalmış olmalarından ameli, kıta hizmetini öğrenmeye ve kendi subaylarıyla erlerini iyi bir plan dahilinde ve sistematik bir tarzda talim ve terbiye ederek yetiştirmeye yeter bilgi ve tecrübeleri elde etmek için hiçbir vakit ve fırsat bulamamışlardı. Onlar ekseriye kıtanın hususiyetini, ruhunu anlamaya vakit ve fırsat bulmadan yüksek ve ağır mesuliyetli kumandanlıklara getirilmişlerdi. Alman kumandanının üzerinde durduğu eksikliğe rağmen genç Türk subayları 1. Dünya Harbi'nde kumanda ettikleri büyük birlikleri mükemmelen ve hatta çok defa ünlü Alman kumandanlarından daha iyi sevip idare etmişlerdir. Türk ordusunun ıslahı için Balkan Harbi'nden sonra girişilen hummalı faaliyet 1. Dünya Harbi'nin patlaması sebebiyle durmuştur. Eğer harp çıkmasa veya Osmanlı İmparatorluğu harbe geç girseydi, Türkiye iyi yetişmiş, zinde bir orduya sahip olacaktı. Bu sonucu alabilmek için herhalde en az 2 seneye ihtiyaç vardı. Fakat ıslahatçılar harbe girmekteki acelecilikleri sebebiyle bu vakti bulamadılar. 1914 Ağustos'u başında seferberlik ilan edildiği zaman ordunun insan mevcudu 400 binden 640 bine çıkarıldı. Ordudaki subay adedi 24 bin civarındaydı. Halbuki 5 sene sonra İstiklal Harbi hazırlanırken 70-80 bin kişilik bir ordunun subay kadrosunu tamamlamak için çok sıkıntı çekilmiş ve bu kadro bir türlü tamamlanamamıştır. Daha harbin başında ordunun modern araçları, silah ve cephanesi çok eksikti. Harp insan kaybı kadar silah ve araç kaybına da sebep olmuştu. Milli mücadeleyi yapacak orduya hemen pek az şey kalmış bulunuyordu. Mondros mütarekesinden sonra galip devletler Türk ordusunu silahsızlandırmak için ne buldularsa alıp kendilerinin korudukları depolara yığdılar. Topların kamalarını, tüfeklerin mekanizmalarını söktüler. Böylece silah ve araç bakımından zaten fakir olan Türk ordusu milli mücadeleye karşı pek elverişsiz şartlarla girmiş bulundu. Birinci Dünya Harbi'nin yenilmiş Türk ordusu artık tamamıyla ana vatana çekilmiş, iskeleti andıran bir kadro ile Hazar konuşuna geçmişti. Ordu 9. Kol Ordu'ya bağlı 20 tümenden ibaretti. Ordu kumandanlıkları lağvedilmiş, 3 ordu müfettişliği meydana getirilmişti. 1. Ordu müfettişliği İstanbul'daydı. Bu müfettişliğe 1. 14. 25. ve 17. kolordular bağlıydılar. 1. kolordunun merkezi Edirne, kumandanı Miralay Cafer Tayyar Bey, 25. kolordunun merkezi İstanbul, kumandanı Sahip Paşa, 14. kolordunun merkezi Tekirdağ, kumandanı Yusuf İzzet Paşa, 17. kolordunun merkezi İzmir, kumandanı Ali Nadir Paşa'ydı. 2. ordu müfettişliği Konya'daydı. Bu müfettişliğe bağlı olan 12. kolordunun merkezi Konya, kumandanı Miralay Selahattin, sonra Fahrettin Bey, 20. kolordunun merkezi Ankara, kumandanı Ali Fuat Paşa'ydı. Ordu müfettişliğinde Mersinli Cemal Paşa bulunuyordu. 3. ordu müfettişliği Erzurum'daydı. Sivas'taki 3. kolordu ile Erzurum'daki 15. kolordu bu müfettişliğe bağlıydı. Ordu müfettişliğine Mustafa Kemal Paşa tayin olunmuştu. Diyarbakır'daki 13. kolordu doğrudan İstanbul'a bağlıydı. 3. ve 13. kolordular vekaletle idare ediliyordu. 15. kolordu kumandanlığını ise Kazım Karabekir Paşa henüz tayin edilmişti. Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'ydı. Fakat Fevzi Paşa Mayıs ortalarında ayrılmış, yerine Cevat Paşa geçmişti. Şakir Paşa ise İzmir'in işgalinden sonra hastalanıp çekilmiş ve ondan sonra harbiye nazırları sık sık değişmiştir. Tümenler memleket içinde şu şekilde yerleşmiş bulunuyordu. 9. Tümen Erzurum, 3. Tümen Tortum, 12. Tümen Hasankale, 11. Kafkas Tümeni Beyazıt, 5. Kafkas Tümeni Amasya, 15. Tümen Samsun, 11. Tümen Niğde, 41. Tümen Karaman, 24. Tümen Ankara, 23. Tümen Afyon Karahisar, 56. Tümen İzmir, 57. Tümen Aydın, 55. Tümen Tekirdağ, 61. Tümen Bandırma, 49. Tümen Kırklareli, 60. Tümen Keşan, 10. Kafkas Tümeni İstanbul, 1. Tümen İzmit, 2. Tümen Siirt, 5. Tümen Mardin. 1. ve 14. kolorduların tümenleri 55, 56, 57, 61, 49 ve 60. tümenler 15 Mayıs'tan sonra mecburen yer değiştirmişler ve ileride görüleceği üzere 17. kolordu ise dağıtılmıştır. Dipnot, bizim verdiğimiz konuş tarzı Mayıs 1919 başlangıcına aittir. Bu kadar kalabalık sayılarla saydığımız bu tümen ve kolorduların mevcutları ne kadardı? Kuvvetleri neden ibaretti? Bu hususta fikir edinebilmek için bazı birliklere göz atmak yeter. İzmir'deki 56. ve Aydın'daki 57. tümen. Gerek 56. ve gerekse 57. tümenler 1. Dünya Harbi esnasında kıyı muhafızı ve depo kıtası olarak kullanılmış ve subaylarının büyük bir kısmı hava değişimi almış ve kayrılmış kimselerdi. Erat'ın ise kabiliyetli olanları birçok defalar cephelere gönderilmiş olduklarından kalanlar hava değişimi almış, kaçak, vukuatlı veya vücut kabiliyetleri noksan erlerdi. 56. Tümen 1916 yılı sonlarında sahil muhafızı olarak itiat ve müstahfaz taburlarıyla jandarma taburlarından teşkil edilmişti. Mütarekeden sonra yapılan terhis silah altında 310-313 doğumlu 22-25 yaşlarında erler kalabilmiş ve taburların mevcudu 100-150 silaha inmiştir. Afyon Karahisar'daki 23. Tümen 23. Tümenin erat mevcudu ancak 900 ulaştırılabildi. Ankara kalemi tahsis edilmiştir. Mahallinden ihzarı için girişimlerde bulundum. Henüz cevap alamadım. 23. tümen Tarsus'ta malumu alleri olan tümendir. Yeni emrime girmiştir. Kabiliyetli bir hale girmesine çalışılmaktadır. Burdur ve Isparta ve kasabada bir taburu vardır. Geri kalan kuvveti Afyon Karahisar'dadır. Dipnot, Ali Fuat Paşa tarafından 28.5.1919'da Mustafa Kemal Paşa'ya çekilen telgraftan Nutuk Vesika 14. Ankara'daki 24. tümen. 24. tümeni Sarı Kışla'ya yerleştirmiş fakat tümen mevcudunu kalabalık göstermek maksadıyla Etlik tepelerine çadırlar kurdurarak askerin mühim bir kısmını buralara çıkartmıştım. Dipnot: Ali Fuat Cevesoy Milli Mücadele Hatıraları sayfa 49. Trakya'daki 1. kolordu. Mütarekeden 5,5 ay sonra İzmir'e yapılan Yunan tecavüzü üzerine Tekirdağ'daki 14. kolordu karargahı Yusuf İzzet Paşa, Bandırma'ya geçirilince Tekirdağ'daki 55. tümende 1. kolorduya bağlanmıştı. Çatalca müstahkem mevkide daha sonraları 1. kolordu emrine verilince bu kolordunun bölgesi Hadın köyünden Meriç'e kadar genişlemişti. Bütün Doğu Trakya'nın gerekince savunulması Miralay Cafer Tayyar kumandasındaki 1. kolorduya düşüyordu. 49, 55 ve 60. tümenler Gelibolu Yarımadası'ndan yeni konuş bölgelerine gelince mütareki hükümlerine göre yedek subaylarla erlerin çoğu terhis olundular. Her piyade taburunda ancak iç hizmete yetecek kadar 80 er bırakılmıştı. Dipnot, Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Cilt 1, sayfa 198.
Ayrım sonu.